Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 15 Hisven 1401, Hicri Kameri 13 Şaban 1444 ve Miladi 6 Mart 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Teymur Kuliyev ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Fars Körfezi'ndeki İranlı Adalar ve İlahi Önderler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi yetkililer öğrencilerin zehirlenmesi konusunu ciddiyetle takip etmelidir açıklamasında bulundu. Bugün İran'da fidan dikme etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı reisi Putin ile görüştü. Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi. Rossi doğrulama faaliyetlerinin devamı için İran ile anlaştık dedi. Ve Meral Akşener Saadet Partisi binasına gelmesinin ardından Millet İttifakı toplantısı başladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi ağaç dikme günü münasebetiyle fidan dikimi sırasında yetkililer öğrencilerin zehirlenmesi konusunu ciddiyetle takip etmelidir. Bu büyük ve affedilemez bir suçtur diye kaydetti. İslam İnkılabı rehberi ayrıca öğrencilerin de zehirlendiği kanıtlanırsa bu suçun failleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca söz konusu şahıslarla ilgili herhangi bir affın söz konusu olmayacağını belirtti. Geçtiğimiz günlerde İran'ın bazı şehirlerinde bazı okul öğrencileri zehirlendi ve bu zehirlenmenin nedeni konusunda gerekli incelemeler devam ediyor.
İran'da bugün fidan dikme etkinlikleri düzenlendi. İran'da 6 Mart fidan dikme günü münasebetiyle Hemedan kentindeki Ebu Ali Sina Türbesi'nin yakınında vatandaşlarca birkaç fidan dikildi. Bugün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i de her sene olduğu gibi fidan diktiler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı, İran Cumhurbaşkanı ve Ayetullah Reis'i iki ülkenin ilişkilerinden gelişme düzeyini olumlu değerlendirerek altyapı çalışmalarındaki işbirlikleri ele aldılar. Taraflar ikili ve bölgesel meseleleri de bu görüşmede ele aldılar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki meseleleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın üyelerinin haklarının korunması konusunda üzerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmesini beklediklerini belirterek, Tahran, İran halkının tanınmış ve yasal haklarının korunması konusunda ajans çerçevesindeki mevcut yasalar da dahil olmak üzere uluslararası yasalar çerçevesindeki tüm siyasi ve hukuki yetki ve kapasitesini kullanmaktadır, dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyaretle İran ile ajans arasındaki kirli işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Kenani, Sayın Grossi'nin Tahran ziyareti ve bu ziyaret sırasında gerçekleştirilen görüşmenin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan mutabakatlara dayanarak yönetim kurulu toplantısı sürecinin teknik çerçevesi içinde ilerlemesi bekleniyor ifadelerinde bulundu. İranlı sözcü ayrıca Grossi'nin Tahran ziyareti sırasında ajansın teknik üyelerinden oluşan bir heyetin İran'a gelmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi. İran-Mısır ilişkilerine dair de konuşan Kenani, İran'ı Mısır dahil olmak üzere dost ülkelerle ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu vurguladı. Kenani, İran İHA'larının Ukrayna'ya karşı kullanıldığına dair iddialara ilişkin olarak da bizim açımızdan bir sorun yok ama bazıları siyasi amaçlarla sorun çıkarıyor. İran ve Rusya arasındaki işbirliği sadece askeri değil diğer alanları da kapsıyor. Rusya ile ilişkileri nedeniyle kimse İran'ı suçlayamaz. İHA'larla ilgili iddialar da Batı tarafından gündeme getirilmektedir. Gönderilen insansız hava aracı sayısı Ukrayna'daki savaş öncesine ait ve Rus hükümeti de Ukrayna'daki savaşta bu İHA'ları kullanmadığını açıklamıştır ifadelerinde bulundu. Batılı tarafların bu konuda somut bir kanıt sunmadığını ifade eden Kenani, İran ile Ukrayna arasında Maskat'ta gerçekleştirilen teknik toplantısında Ukrayna tarafı iddiasına dair bir kanıt sunamadı dedi. Tahran-Bağdat münasebetlerinin sözlerin devamında dikkat çeken sözcü Nasır Kenani, Irak'la ilişkilerin dostane olduğunu ifade ederek İran'ın ulusal ve sınır güvenliğine karşı Irak topraklarında herhangi bir tehdit oluşmamasını bekliyoruz. Irak merkezi hükümeti, Irak'ın İran ile olan sınırlarını korumaktan sorumludur. Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde bölücü ve terörist grupların silahsızlandırılması ve cinayet işleyenlerin İran'a teslim edilmesi gerektiğini vurguluyoruz diye konuştu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi bugün yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran ile vardıkları anlaşmanın ajansa doğrulama ve denetim faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağladığını işaret etti. Tahran'ın bu bağlamdaki isteğini olumlu karşıladığını belirtti. Tahran'da son sıralarda İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı başta olmak üzere üst düzey İran yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerine dikkat çeken Grossi, bu görüşmelerde geriye kalan denetim meselelerinin çözüm sürecinin hızlandırılmasına, ilişkinin daha fazla işbirliğinin kolaylaştırılması için adımların atılmasının önemine vurgu yapıldığını işaretle her iki tarafın bu tür olumlu temasların üye ülkeler arasında geniş yelpazeli anlaşmalar için zemin sağlayabileceğini kabul ettiğini ifade etti. Grosse, İran Cumhurbaşkan Yardımcısı ile cumartesi günü Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'ın misyonu için gerekli olan daha fazla denetim ve doğrulama çalışmalarının sürdürmesi için ajansa izin verdiğini hatırlatırken bu hususa ulaşmanın da oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Milli Savunma Bakanı, bizim için en önemli mesele milli çıkarlar ve milli güvenliktir ve bu hususta düşmanın İslam Cumhuriyeti'ne karşı bütün eylemlerinde başarısız olduğunu ve kirli işler yaptırdığını görüyoruz, dedi. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetleri Destekleme Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşçıyani, Savunma Bakanlığı'nı ilgilendiren bazı uluslararası konular ile ilgili bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında uluslararası, bölgesel ve iç meselelerde hangi duygusal tutum olursa olsun bağımsızlık, güç ve otorite gösterecek şekilde hareket ettik ve düşmanın buna dayanması çok zor. Bizim için en önemli konu milli çıkarlar ve milli güvenliktir, dedi. Muhammed Rıza Aşçıyani, bizim için en önemli konu milli çıkarlar ve milli güvenliktir ve bu hususta görüyoruz ki düşman İslam Cumhuriyeti'ne karşı bütün eylemlerinde başarısız olmuştur ve kirli işler yapmıştır, diye açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı, bugün gençlerimiz hiçbir düşmanın onlara karşı çıkamayacak kadar bir teknoloji ve otorite düzeyine ulaşmıştır. Ambargolar ile ilerlememizi engelleyebileceklerini düşündükleri dönemi geride bıraktık, dedi. Savunma Bakanı, bugün birçok ülkeden İHA almak için birçok talep var ve birçok ülkede İran'ın İHA'larının gücünün benzersiz olduğunu ve testi geçtiğini kabul ettiği için istiyor. Bu nedenle düşüncelerimizi takiben bazı ülkelerin savunma üslerini güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Açtı yani ayrıca İHA alanında gelecekte duyurulacak yeni başarılarımız var, diye açıkladı.
Siyonist rejim İsrail eski başbakanı Lapid, Benjamin Netanyahu'nun İran'a saldırı için hazır olduklarına dair sözlerinin yalan olduğunu ifade etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son sıralarda İran'daki bazı noktalara yönelik saldırı için hazır olduklarını söylemişti. Ancak İsrail eski başbakanı Yair Lapid'e göre Netanyahu'nun bu sözleri yalandır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin son Tahran ziyaretinin ardından İran'ın nükleer tesislere yönelik saldırı tehdidini tırmandırmıştır.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi binasına gelmesinin ardından Millet İttifakı toplantısı başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Millet İttifakı toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplanmasının ardından saat 15.50 sıralarında başladı. Toplantıda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek. Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ankara'da bir otelde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan parti sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Flake'den, Amerikan Genelkurmay Başkanı Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'den söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi. Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, General Milley'in komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyine ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonu ile ilgili güncel bilgileri aldı. kuvvet koruma tedbirlerini de inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi açıklamasında bulunmuştu.
Rus basını Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Vedomosti gazetesi Esad'ın enerji ve finans konularında isteme amacıyla Moskova'ya gideceğini, daha sonra da Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu yazıyor. Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Ocak ayında üç ülkenin dışişleri bakanlarının üçlü bir görüşme çerçevesinde bir araya gelmesi için hazırlıklara başlandığı duyurulmuştu. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia ediyor.
Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Al-Katib ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırması konusunda anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan ve Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Al-Katib ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırması konusunda anlaşma imzalandı. 5 milyar dolar Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığı ile gelecek.
İşgal güçlerinin bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinin orta kesiminde yer alan Eriha'daki Akabe Tur Cebri mülteci kampına düzenledikleri baskına yüzlerce genç göğüs gerdi. İşgal güçlerinin askeri araçlarını yağmur gibi taş ve molotov kokteyli atarken silahlarıyla da üzerlerine ateş ettiler. Direncin işçilerin işgal güçlerinin askeri araçlarından birine molotov kokteyli isabet ettirdikleri ve askerlerinden bazılarının da hedef alındığı belirtildi. İşgalcilerin mermilerine hedef olarak yaralanan 3 Filistinli'nin tedavi için Eriha Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Çok sayıda Filistinli'nin işgal güçleri tarafından atılan gaz bombalarından zarar gördükleri ve nefes almada sorun yaşadıkları belirtildi. Camilerin hoparlörlerinden yapılan çağrılarla toplanan direnişçilerin kararlı mücadelesi karşısında işgal güçlerinin zorlanması üzerine işgal ordusu bölgeye takviye birlikler gönderdi. İşgalcilerin direnişçileri dağıtmak için askeri araçlarını onların üzerine sürdüğüne dikkat çekildi. İşgal güçlerinin geçen hafta bir işgalci askerin ölümüne neden olan eylemden sorumlu tutarak esir almış olduğu Mahir Şelo'nun evine baskın düzenlediği belirtildi. Yerel kaynaklar, işgal güçleriyle birlikte gelen teknik ekibin esir Şelo'nun ailesinin evini yıkma hazırlıkları yapmak amacıyla ölçümler aldığını haber verdi.
Hükümetin sunduğu yargı reformuna karşı kitlesel protestoların sürdüğü İsrail'in Ulusal Hava Yolu Şirketi El Al, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun bu hafta İtalya'yı yapacağı resmi ziyaret için pilot ve uçuş görevlisi bulamıyor. Siyonist rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu hafta İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenleyeceği resmi ziyaret için ülkenin hava yolu şirketi El Al, pilot ve uçuş görevlisi sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Rejim basınında yer alan haberlere göre Ulaştırma Bakanı Miri Regev, El Al'ın Perşembe günü uçuş için pazar günü saat 14'e kadar verdiği süreyi kaçırmasının ardından ihaleyi Arkia ve İsrail gibi diğer hava yolu şirketlerine devretmeyi planlıyor. Jerusalem Post'un haberinde de El Al'ın gönüllü olarak pilot ve kabin görevlisi ekibi tahsis edememesinin nedeninin işgal topraklarında hükümetin sunduğu yargı reformu nedeniyle yaşanan şiddetli protestolar olduğu belirtildi. El Al personel sorununu diğer sebeplerin yanında Netanyahu'nun talep ettiği Boeing 777 uçağını uçurabilecek niteliklere sahip pilot olmamasına bağladı. Haberde ayrıca personelin hükümetin planladığı yargı revizyonunu da karşı çıktıkları için gönüllü olmak istemedikleri bildirildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Karabağ'a uluslararası belge toplama grubu gönderilmesini istedi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Karabağ'daki Azeri ve Ermeni güçler arasındaki çatışma ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride Bakü'nün sabotajı terörizmdir. Dağlı Karabağ'a uluslararası bir belge toplama grubunun gönderilmesi zorunluluktur ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının Ermenistan'dan Hankendi, Talfeli, Turşusu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi. Açıklamada sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakli yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çatışmada Şehriyar Ali Beyli ve Eşkin Hüseynov isimli iki Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Ve son haberimiz, Fransa'da ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakınının greve katılacak olması nedeniyle hayat durumu noktasına gelecek. Ulaştırmadan sorumlu Bakan Clement Bauni, geçirebileceğimiz en zor günlerden biri olacak dedi. Fransa'yı emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı yarın ülke çapında düzenlenecek kitlesel grev ve protestolar nedeniyle kara bir gün bekliyor. Fransız basınındaki haberlere göre genel iş sendikası dahil ülkenin en büyük sendikalarından yarın için genel grev kararı alması sebebiyle hayat durma noktasına gelecektir. Ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakını greve katılacak ülkenin resmi demiryolu işletmesi, özellikle tren seferlerinde büyük aksaklık yaşanacağı bazı bölgelere gün içinde ulaşımın tamamen duracağı uyarısında bulundu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın barışçıl nükleer programı ve Amerikan askeri makamlarının bölge ziyaretleri etrafında. Siyonist rejimi İsrail Bakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları eleştiren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'yi hedef aldı ve Grossi layık bir şahıs ancak uygunsuz sözler ifade ettiğini ileri sürdü. Netanyahu, Grossi'nin bu açıklamalarını reddederek İran'a yönelik tehditlerine bir miktar itibar kazandırmaya çalışıyor ve İran'ın nükleer tesislerine saldırı kararının zaten alındığını ve Siyonist rejimin uluslararası yasaları veya başka herhangi bir uluslararası tarafı umursamadığını ima etmeye çalışıyor. Netanyahu 20 yıldır İran'a saldırma tehditlerini öyle bir şekilde tekrarlıyor ki bu rejimin eski liderleri bile bu iddialara, şakalara ve alay konusu haline getirdi. Eski Başbakan Ehud Olmert de dahil olmak üzere Netanyahu'nun İran'a yönelik tehditlerine ve iddialarına tepki olarak şunları söyledi. İran'ın nükleer programına karşı topyekün bir savaş yürütme kabiliyetimiz olmadığını düşünüyorum ve tehditleri de bu yüzden abartmamalıyız. Konuşmak zayıflığı, susmak ise güçlü olmayı gösterebilir. Emekli General Isaac Ben İsrail'de dahil olmak üzere işgal ordusunun üst düzey generallerinin Netanyahu'yu, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ı İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeye kışkırtmakla suçlaması dikkat çekici bir gelişme. Bu makamlar bu tür eylemi İsrail tarihindeki en kötü stratejik hata olarak nitelendirdi. Netanyahu yalan söyleyerek ve boş boş konuşarak Amerika'yı İran'a saldırmaya ikna edebileceğini düşünüyor. Amerika'nın İran'la savaşa asla müdahale etmek istemediğini de unutmuş. Çünkü Amerika böyle bir savaşı istemediği için kazanamayacağını da biliyor ve hiçbir amacına ulaşamayacağını da kestirebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama'nın bu konuyu kabul ettiği ve söylediği gibi bu Amerika için acı bir gerçektir.
Amerika, İran karşısında çıkılmaz bir çaresizlik içerisindedir. Barack Obama bu bağlamda şöyle acı bir itirafta da bulunmuştu. Nükleer programlarının her bir cıvatasını kaldırmayı mümkün kılacak bir seçenek olsaydı ve bir nükleer programa sahip olma olasılığını yok edecek seçenek olsaydı, askeri yeteneklerine sahip olmasınlar diye muhakkak o seçeneğe yönelirdim. Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ziyareti de dahil olmak üzere Amerikan askeri yetkililerinin bölgeye yaptığı gezilerle ilgili bugünlerde tartışılan şey, bu gezilerin Amerika'nın askeri politikası bağlamında gerçekleşmesidir. Amerikan Siyonist Koalisyonu'nun İran'a karşı yürüttüğü psikolojik savaş, bu yolla hem nükleer müzakerelerde İran'dan tavizler almak hem de bölgedeki direnişe desteğini azaltılması konusu açısından da değerlendirilebilir. Ukrayna'daki savaşta güvenirliğinin de büyük bir bölümünü kaybeden ve Tayvan'da bir pay daha kaybetmenin eşiğine gelen Amerika ile iç savaş ve yıkım tehlikesi altındaki İsrail çok iyi biliyor ki tüm seçenekler masada olsa dahi hiçbir zaman İran'ı kararlarından vazgeçiremez. İran'a nükleer enerjiyi barışı kullanma hakkı da dahil olmak üzere haklarını savunmasını etkilemeyeceğini de net olarak biliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Kuzey Kore'nin Amerika, Güney Kore ve Japonya'yı uyarması etrafında. Kuzey Kore bu ülkenin nükleer gücünün Kore Yarımadası'ndaki güç dengesini koruduğunu belirtti. Kuzey Kore ayrıca Güney Kore, Japonya ve Amerika tehlikeli bir kırmızı çizgiyi aştı ve bu süreç kabul edilemez olarak görülmektedir. Pyongyang yetkilileri Amerika'nın uluslararası silah kontrolü mekanizmasının çökmesine yönelik adımlar attığını vurguladı. Kuzey Kore ilk kez Amerika, Japonya ve Güney Kore'yi ikili ve çok taraflı ortak tatbikatların devam etmesi konusunda uyardı. Pyongyang açısından Amerika iki müttefikinin askeri gücünü artırmaya çalışarak bölgesel dengeleri bozmakla kalmayıp bölgeyi silahlanma yarışına da sokmaktadır. Bu durumda Kuzey Kore açısından nükleer programı, bu ülkenin ordusunun güçlendirilmesi Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda askeri dengeleme için tek aracıdır. Siyasi konularda uzman olan Ebu'l-Fazıl Zöhreven bu konuda şöyle diyor. Amerika, Doğu Asya bölgesinde bir silahlanma yarışı yaratarak Çin ve Kuzey Kore'yi teslim olmaya zorlayabileceğine inanarak bu süreci ciddi bir şekilde takip ediyor. Aslında bu çok iyi bir fikir çünkü Kuzey Kore, Japonya ve Güney Kore'nin artan askeri gücü karşısında askeri hedeflerini ve planlarını sürdürmeye devam ediyor ve Pyongyang'ın bu pozisyondan geri çekilme ihtimali de yok. Kuzey Kore'nin Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini uyardığı bir sırada Güney Kore'de konuşlanmış Amerikan kuvvetleri sözcüsünün Washington ve Seul'un en büyük ortak tatbikatlarını yapmaya hazırlandıklarını açıklaması da dikkat çekici. Bu tatbikat amfibi manevraları içeriyor ve 13 ila 23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu Güney Kore ve Amerika'nın Pyongyang'ın uyarılarını ciddiye almamakla kalmayıp Amerika'nın bu şekilde iki ana hedef güttüğü tatbikatın yapılmasında ısrar ettiği anlamına geliyor. Askeri varlığının devamını haklı gösterecek şekilde hareket etmeye çalışıyor. Güney Kore ve Japonya'daki askeri varlığını bir şekilde sürdürmek istiyor. Amerikan donanma filosu Çin'i ve Kore yarımadasını çevreleyen sulara demir atması ve Çin ve Kuzey Kore'ye gelerek daha fazla kuşatmaya çalışması da diğer amaçlar arasındadır.
Siyasi konularda uzman olan Ali Alayi bu konuda şunları kaydediyor. Güney Kore ve Japonya'daki 100 binin üzerindeki Amerikan askeri varlığı bu ülkelerde halk protestolarına da yol açmıştır. Güney Kore'de ve Japonya'da Amerikan güçleri ciddi anormalliklere ve kural ihlallerine yol açmasına rağmen bu iki ülkenin yargı sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış yapan, ihlal eden ve suç işleyen askerlerini yargılamak için gerektiği güce sahip değil. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri askeri güçlerinin Güney Kore ve Japonya'da devam eden varlığı bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Kore Yarımadası'ndaki güvenlik endişeleri ve gerilimler ise bu şekilde artırılması gerekir ki Amerika bu bahaneyi elinde bulundurarak bölgede kalmaya devam etsin. Şimdi Pyongyang'ın bakış açısına göre Güney Kore ve Japonya'nın Amerika sahasında Kuzey Kore'ye karşı oynayacağı oyun tehlikeli ve yine de öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceği bir durumdur. Bu açıdan Kuzey Kore, Seul'u zorlayacak gibi görünüyor. Tokyo ve Washington'u kırmızı çizgiyi geçmekle suçlaması bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in bakış açısından bu ülke ve müttefikleri Çin ve Kuzey Kore'nin askeri planlarından sonuçlarına ilişkin uyarılarını hafife almamalıdır. Japonya ve Güney Kore açısından bu güçlü bir orduya sahip olmak için bu ülkelerin askeri yaklaşımını güçlendirmek için bir fırsattır. Çünkü Japonya'daki kamuoyu bu ülkenin askeri yaklaşımına pek sıcak bakmamaktadır. Güney Kore, komşusu Japonya'nın gerisinde kalmamak için ciddi bir şekilde Amerikan askeri oyununa girmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son dönem iki komşu ülke olan Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik alanda görüşmelerin gerçekleşmesi ve dolaylı biçimde bunların gündeme yansıması tartışıldı, konuşuldu. Hala da gündemde bu konu sıcaklığını korumaktadır. Özellikle Rusya ve İran'ın da aracılığıyla bu normalleşmenin yeniden sağlanması konusuyla ilgili Türkiye ile Suriye arasında bu sohbetimizde röportajımızı bu konu etrafında sizlere sunmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Teymur Guliyev hocamız bizimle birlikte. Teymur hocam hoş geldiniz efendim.
Meysen Bey, muhterem cenabınızı ve değerli dinleyicilerimizi selamlıyor. Hoş günler arzu ediyorum.
Efendim bildiğiniz gibi iki ülkeyle ilgili, Suriye ve Türkiye ile ilgili son dönem üzücü haberler meydana geldi depremden sonra. Ancak diplomasi arenasında iki ülkenin de özellikle Türkiye'nin seçimlerden önce bir an evvel Suriye ile ilişkilerini normal hale getirmek istemesi konusu hala gündemde sıcaklığını korumaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi bu konu etrafında alalım görüşlerinizi. Böyle bir mesele mümkün mü Türkiye için? Nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Elbette mümkün ve dilediğimiz, Allah'tan istediğimiz bir haldir. Ama maalesef yıllar süresince biz bu arzu ettiğimiz hale barış halini hasret kaldı. Elbette bunlar tekçe Suriye ve Türkiye halisine ait değildir. Hepimize ait olan bir manevi taleptir. Dahilden bizi inciden bir yaradır. Globalleşme devrinde bu tekniksel gelişim döneminde dünyada iki devlet birbiriyle münakaşada bulunursa size hiç öyle gelmesin ki bu sadece iki devletin işidir. Mutlaka bu iki devletin etrafında yanı başında kuvveler, güçler ve daha doğrusu süper güçler dayanmış oluyor. Mesela geçmiş devirlerde böyle bir hal olabilirdi. Bu büyük dünyanın bir köşesinde iki kabile, mesela Papua adasında Hint okyanusu ile Sakit Okyanus'un sınırlarında bulunan yarısı Endonezya'ya ait olan yarısı resmiyette müstakil, özgür görünen bir Papua devleti var. Mesela o nispette küçük olan bir adada 500 kabile var. O kabileler arasında kabileler elbette iptidai kabile kuruluşunda yaşamakta ve onların arasında savaşlar da oluyor. Savaşların akıbetinde barışlar da gelip çıkıyor. Bundan bu cengelliklerde baş veren bu kavgalardan bizim haberimiz olmuyor. Ama bu uygarlık dünyasında devletlerin birbiriyle çatışması, hatta benim fikrimce çok zaman dış unsurların tehrikiyle, yani kışkırtmasıyla meydana geliyor ve sonradan iki devlet karşı durması dünya çapında büyük bir probleme dönüştürülüyor ve bundan kendi menfaatlerini çıkaranlar da oluyor. Demek şimdi Türkiye ile Suriye arasında münasebetlerin tanzimlenmesi için evvela askeri kuvvetlerin Suriye toprağından çıkarılması gerekir. Bu birinci mesele. O eski uykular, ben bir edebi tabirlerle bunu ifade etmek istiyorum, unutulmalı ve unutturulacaktır. Böyle görünüyor. Kim tarafından unutturulacak? Elbette yine de süper güçlerin hangi birisi olursa onların tarafından. Mesela bugün dünyanın eskiden kaç senelerce dünyanın en kızgın gerilim noktası Orta Doğu idiyse, şimdi görüyoruz ki bu gerilim noktası şimdi Doğu Avrupa'ya intikal etti. Yani Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında meydana gelen bu özel askeri ameliyat, yani Rusya tarafından buna özel askeri ameliyat deniliyor. Ukrayna tarafından bu bir işgal savaşı gibi tanınıyor. Yani uluslararası gerilim oraya atlamış oldu ve şimdi tüm süper güçlerin fikri orada, dikkati orada ve özellikle Orta Doğu'da aktif oyunculardan birisi olmuş Rusya Federasyonu da şimdi dikkatinin Orta Doğu'dan kendi sınırları etrafına çekilmesinin mecburudur. Yani buna mecburdur ve unutmayalım ki Orta Doğu olaylarında Filistin, İsrail, Suriye, Irak, DAEŞ olayı, Yemen hadiseleri bunların hepsinde Rusya'da bir aktif oyuncu gibi bulunurdu. Şimdi bu meselelerde elbette kendisine fikir ve menfaat ortağı gördüğü İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti idiler. Elbette İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun ortak dil bulmaları daha rahat oluyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun bir kadar defalarca abarmış olan bir problemleri yüze çıkmaktaydı. Böylelikle şimdi Tahran görüşünde elbette birçok meselelere bakılırken Türkiye, İran ve Rusya arasında esas meselelerin birisi de resmiyette de bu bildirilmişti. Suriye'de işgüdü koordinasyon meseleleriydi. Zannımca böyle bir karara gelinmiştir ki buradaki çelişkili demek iddialardan el çekilerek tüm fikir Avrupa'ya, yani az önce söylediğimiz Doğu Avrupa'ya, Ukrayna'ya yöneltilsin. Böyle de oldu. Elbette Türkiye Cumhuriyeti kendisine göre bir kudret sahibidir bölgede, ama Rusya Cumhuriyeti ile süper güç olan Rusya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu ile mukayesede, affedersiniz, onun talepleriyle razılaşmaya mecburdur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti ve hazırda bulunan devlet başkanı Ukrayna Rusya demek kavgasından da belirli menfaatler gütmektedir. Bu tabii bir haldir. Onun için bu Suriye meselesini bir türlü tamamlamak zorunda kalmış oluyor. Diğer taraftan Türkiye'nin dahilinde bu komşu devletin toprağının işgalinden çok hoşnut olmayan siyasal kuvvetler var. Çok sayıda kaçkın mültecinin Türkiye'ye toplanmasının aleyhidarları az değildir. Türkiye'de bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye Suriye'den çok sayıda mültecinin toplanmasından bir yine de menfaat aleti gibi kullanmayı düşündü. Mesela o devirde Avrupa Birliği'ne öyle bir ultimatum verilmişti ki siz bizim talepleri kabul etmezseniz bu mülteci ordusunu sizin canınıza salırız. Yani sınırları açıp Avrupa'ya bırakırız. Ve seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde az önce söylediğim o hoşnut olmayan çevreleri razı salmak için elbette bu Suriye ile karşılaşmasına Türkiye bir türlü encam çekmeli, hitam vermelidir. Çünkü bu mesele sonsuza kadar uzanırsa bu ekonomik bakımdan Türkiye'nin tam güçsüz hale getirebilir ve daha acınacaklı, daha korkunç bir bunalımlarla rastlaşabilir. Türkiye ekonomik alandan siyasal alana sıçrayabilen bir krizlerle rastlaşabilir Türkiye cemiyeti. Son zamanlar Amerika Birleşmiş Devleti Başkanlığından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle baskı karakterli mesajlar da geliyor. Kesin olarak diyemem elbette ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türkiye hakkında bir rahatsızlıkları var. Ve bunlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nı Rusya'ya, Rusya Federasyonu'na sığınmaya yine de mecbur ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Temur Kuliyev hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelebileceği konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin Amerika'nın demokrasi ve insan haklarına inancı olmadığını vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde ise Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihal Ulyanov'un İran'ın nükleer programlarıyla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihal Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun geçen yıl İran karşıtı kararının düzeltilmesi kolay olmayan sorumsuz bir hata olduğunu kaydetti. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'a yaptığı ziyaretin sonuç ve kazanımlarına dair Twitter üzerinden yayınladığı yazıda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı hatasının telafi edilmesinin kolay bir iş olmadığını belirtti. Ulyanov açıklamasını şöyle sürdürdü. İran'ın nükleer tesislerindeki güvenlik kameralarının kaldırılması, Amerika ve Avrupa Troikası'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı aldığı kararın sonucuydu. Bu stratejik hatanın düzeltilmesi ise kolay bir iş değildir. Bilindiği üzere Ajans Genel Müdürü Rafael Grossi geçen Cuma günü bir heyetin başında İran'a geldi ve Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile görüşmeler yaptı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı görüşmelerinde şahıslara İran'ın nükleer tesislerine erişim hakkı verilmesine dair iddiaları reddetmesi, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığını ve her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde ise Siyonist rejimin Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ettiğini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Haber çevreleri Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'te Şeyh Cerrah ve Silvan olmak üzere iki bölgede yaşayan Filistinlilere ait 80 kadar evi mübarek Ramazan ayı öncesi yıkmayı planladığı konusunda uyarıda bulundu. Netanyahu'nun kabinesi yeni bir kararla söz konusu iki bölgede yaşayan Filistinlilerin evlerini Ramazan gelmeden önce yıkıp yerlerine Siyonist yerleşim birimleri kurmayı planlıyor. Söz konusu rapora göre bu eylemle Netanyahu'nun ırkçı ve radikal kabinesi Filistinlilerin evlerinin boşaltılması ve yıkılması için en büyük plan ve projeyi başlatarak Kudüs'te yaşayan onlarca Filistinli aileyi evsiz bırakacak. Bu planın uygulanmasıyla birlikte Şeyh Cerrah ve Silvan adlı iki mahallede yaşayan 150'den fazla Filistinli aile işgal altındaki Kudüs'te evlerini terk etmek zorunda kalacak.
Şehri gazetesinde ise Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi, Suudi Arabistan'a destek vermeyi amaçladığı söylenen Amerikan birliklerinin bu ülkenin doğusundaki varlığına tepki gösterdi. Yemen'deki haber kaynakları, Amerika donanmasına ait 5. Filo Kuvvetleri'nin Yemen'in güneydoğu kıyısındaki varlığıyla ilgili olduğu belirtilen Amerikan askerlerinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda Amerika donanmasına ait 5. Filo'ya ait bir grup kuvvet, Yemen'in doğu eyaletlerinden El Mahra'nın kıyı bölgelerinde görülebiliyor ve Yemen kaynakları bu kuvvetlerin eyalete girdiğini açıkladı. Bu bağlamda Yemen Haber Ajansı El Haber, Riyad'ın Amerikan birliklerinin Yemen'in bu bölgesine gelişindeki rolüne değinerek şu ifadelerde bulundu. Amerikan kuvvetlerinin komutanı El Mahra eyaletine girdi ve Suudi Arabistan askeri komutanları ve Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonunun diğer üyeleri tarafından karşılandı. Söz konusu haber ajansı, söz konusu güçlerin El Mahra eyaleti kıyılarındaki varlığı hakkında şunları yazdı. Amerika'nın bu eylemi Yemen'deki gerilimi arttırmayı amaçlıyor. Çünkü Amerikalıların bu eyalete girmelerinin amacı Yemen'in petrol ve doğal gaz kaynaklarını olabildiğince yağmalamaktır. Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyelerinden Hizam el-Esed, Amerikan güçlerinin Yemen'e girişine tepki göstererek Twitter'de şunları yazdı. Amerika'nın Yemen'in işgal altındaki bölgelerindeki varlığı onlara başarısızlık, utanç ve ibretten başka bir şey getirmeyecektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fars Körfezi'ndeki İran Adaları.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'ndeki adalarını tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'ın Fars Körfezi'ndeki Qeshm Adası, doğudan batıya uzanan ince uzun bir adadır. Ve Fars Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nı kuzeyde ince ve sığ ve güneyde geniş ve derin olmak üzere iki boğaza bölmüştür. Hürmüz Boğazı'nı geçmek isteyen büyük gemiler ise adanın güneyinde kalan geniş ve derin sulardan geçmek zorundadır.
Önceki sohbetimizde Qeshm Adası İran'ın Fars Körfezi'nin en büyük adası olduğunu ve mazisi de İslam öncesi tarihe uzandığını anlatmıştık. Güzel kumsallar, heykeli andıran dağlar, deniz suyunda geniş ormanlık alanlar, onlarca yerli ve göçmen kuş, ufak adacıklar, eski su depoları, tarihi kaleler, tuz mağaraları, tapınak incir ağaçları, güzel Qeshm Adası'nın turistik cazibelerindendir.
Qeshm Adası'nda yer alan Qeshm kentinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta tuzluk anlamına gelen Namakdan adında bir dağ yer alıyor. Bu dağa uzaktan baktığınızda beyaz tuz katmanlarını görebilirsiniz. Bu dağın içinde çok sayıda güzel mağara bulunuyor. Ancak bu mağaralara ulaşmak için 2 kilometre yaya olarak yürümeniz gerekiyor. Mağaraların karanlık derinliklerinde ise tuzdan oluşan billur sarkıtları görmek mümkün. Mağaraların tavanı da mermeri adında. Mağaraların karanlık derinliklerinde ise tuzdan oluşan billur sarkıtları görmek mümkün. Mağaraların tavanı da mermeri andıran sarkıtlarla kaplıdır ve oldukça güzel bir manzara oluşturur. Mağaraların tabanında akan tuzlu su nehirleri ise Qeshm Adası'nın tuz mağaralarının bir başka güzelliğidir.
Yine Qeshm kentinden 10 kilometre uzaklıkta ve güney sahiline paralel olarak uzanan caddenin üzerinde denize bakan bir dağın göbeğinde Haris mağaraları ve Miyankase ovası yer alıyor. Haris mağaraları deniz suyunda oluşan girdapların kayalara çarpması ve kumunu boşaltması sonucunda oluşan deniz mağaralarından biridir. Bu mağara çok eskidir. İslam öncesi dönemde bu mağara genişletilmiş ve genişletilen alan büyük ihtimalle düşman saldırıları sırasında kadınlar ve çocuklar ve yaşlılar için sığınak olarak kullanılmıştır. Miyankase Ovası'nda ise çok sayıda eski mezar bulunuyor.
Qeshm Adası ile Hürmüzgan eyaleti arasında kalan Huran Boğazı'nda küresel biyosfer kaynağı olarak bilinen bir sit alanında 100 bin hektarlık alanı ile mangrove ormanları bulunuyor. Qeshm Adası'nda yer alan mangrove ormanları tropikal bölgelerde yaşayan kuşların en önemli barınaklarından biridir. Bu ormanlar her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Mangrove ağacı tuzlu suda yaşayan bir ağaçtır. Bu ağaç denizin med durumunda suyun içine batar ve kabuğunda suyu arıtma özelliğiyle denizin tuzlu suyunu emerek arıtır. Aslında mangrove ağacı bir nevi doğal su arıtma sistemi gibidir ve bilimsel adı Avicenna marina'dır ki bu da İranlı büyük hekim ve filozof Ebu Ali Sina'nın adından alınmıştır.
Mangrove ağacı boyu 3 ila 6 metre arasında değişen açık yeşil renkli yaprakları olan bir ağaçtır. Mangrove ormanları tuzlu sularda yarı yüzer vaziyette ve yemyeşil bir şekilde yayılıyor ve medcezir durumlarında da görenleri hayran bırakan hoş manzaralar oluşturuyor. Mangrove ormanlarını teknelerle gezen turistler asla unutamayacakları güzel görüntülerle evlerine geri dönerler. Mangrov ormanları aynı zamanda göçmen kuşların da barınağıdır. Bu ormanların medcezir alanları da çeşitli deniz canlılarının barınağı ve balıklar ve kuşlar için önemli besin kaynağıdır.
Geçme Adası kuş çeşitleri ve sayıları bakımından da dünyada eşsiz adalardan biridir. Geçme Adası'nın kıyılarında uzanan ovalar ve kayalık dağları 150 kuşun barınağıdır. Kuşların sayısı özellikle sonbahar ve kış mevsiminde artarak yüz binlerceyi buluyor. Flamingo sürüleri, deniz kırlangıçları ve dünyanın diğer birçok nadide kuş türlerinin sürüleri Geçme Adası'nda en çok rastlanan manzaralardan biridir. Bundan başka son yıllarda dünya genelinde sayıları azalan devasa deniz kaplumbağaları da Geçme Adası'nın çevresindeki sularda barınır. Söz konusu kaplumbağalar Geş, Hengam ve Lark adaları ve ayrıca Huron Boğazı ve Laft'ın doğusunda yaşar. Bu nadide deniz kaplumbağalarını görmek için Geş kentinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan Şibderaz köyünün kumsalına gitmeniz gerekir. Bu güzel devasa kaplumbağaları kışın sonları ve yaz mevsiminin başlarında bu kumsala gelerek yumurtalarını bırakırlar. Bu olayı yakından görmek için ise mutlaka gece vakti kumsala inmeniz ve karanlık bir köşede beklemeniz gerekir. O zaman bu ilginç sahnelerden birini yakalayabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Geçme Adası'nın güney sahilinden 5 kilometre uzaklıkta Helef adında bir köy vardır. Bu köyün kuzeyinde adada yaşanan erozyonun en güzel cilvelerinden biri yer alıyor. Yöre halkı bu köye Estalle Köfte diyor. Ancak jeoloji biliminin nadide olaylarından biri olan bu fenomene Yıldızlar Vadisi adı veriliyor. Bu vadinin özel şekli ve içinde yaşanan özel erozyon sayesinde şiddetli rüzgarlar ve hava türbülansı vadideki sütunların ve oyukların içinden geçerken ilginç bir ses çıkarıyor. Yöre halkı hava kararınca ruhların ve cinlerin bu vadiye geldiklerini ve bu sesler de onların sesi olduğunu inanıyor. Bu yüzden geceleri bu vadiye yaklaşmıyorlar.
Yıldızlar Vadisi aslında sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar ve yüzeyde akan sular yüzünden erozyona uğramış bir bölgedir. Bölgenin kuzeyinde hala değişmeden yerinde duran platonun vadinin tabanından 7 ila 15 metre yükseklikte bulunuyor ve yüzeyi kum ve fosil kabukları ile kaplı olduğu anlaşılıyor. Vadide ayrıca çok sivri koni şeklinde sütunlar ve yine silindir şeklinde sütunlar ve çok ince duvar şeklinde jeolojik yapılar yer alıyor. Öte yandan bu bölgeyi oluşturan katmanların gevşekliği yüzünden çok seyrek yaşanan her sağanak yağışın ardından vadide hissedilebilir derecede erozyon yaşanıyor.
Geçme Adası'nın denizi ve kumsalı da çok çeşitlidir. Geçme Adası'nın çevresinde bulunan mercan kayaları, İranlı ve yabancı balık adamları için adeta bir cennettir. Başta Geçme Adası olmak üzere Fars Körfezi'nde su altı manzaralara bakıldığında her bir metrede yeni bir fenomenle karşılaşırsınız. Bu arada Geçme Adası sürüngen çeşitleri bakımından da büyük çeşitlilik arz eden bir adadır. Nitekim Berkeley Üniversitesi adada yaptığı araştırmalar sonucunda Geçme Adası'nı sürüngen çeşitleri bakımından dünyanın en seçkin adalarından biri olduğunu açıkladı.
Fars Körfezi adaları ve genelde tropikal bölgelerin en ilginç bitkilerinden biri tapınak incir ağacıdır. Bu ağacın geniş bir yeşil kütlesi ve havada asılı kökleri ve turuncu renginde hoş bir meyvesi vardır. Bu ağacın en güzel örneklerinden biri Geçme Adası'nın Turyan bölgesinin Temsenti köyünde bulunuyor ve yakınında da Pir Ziyareti adlı eski mimarisiyle bir türbe yer alıyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'ndeki adalarını tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsi.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İmam Hasan Müçtebâ aleyhisselamın mübarek yaşamından bazı bölümlerini sizlerle paylaştık. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın gençlik çağı, babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hilafet ve hükümdarlığı dönemine denk gelmişti. Hazreti Hasan Aleyhisselam, babası İmam Ali Aleyhisselam'a sadece bir baba olarak değil, aynı zamanda imam ve önderi olarak da itaat ediyor ve imamın hakiki izleyenlerinden sayılıyordu. Öte yandan İmam Ali Aleyhisselam de oğlu Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın şayesteliği ve yetenekleriyle yakından aşina olduğu için Cemel Savaşı sırasında onu Ammar Yasir ve yazdığı mektup ile birlikte Kufe halkına yolladı ve Kufe halkından kendisine biat desteğini istedi. İmam Hasan Aleyhisselam Kufe'ye gelir gelmez halk ve o hazretin nezdine geldi. O sırada Hazreti Hasan Aleyhisselam yerinden kalktı ve Yüce Allah'a hamd ederek İslam peygamberine selam ve salavat getirdikten sonra Kufe halkını savaş meydanına davet ederek şöyle buyurdu.
Ey Kufe halkı! Biz sizi Allah'a, kitabına ve peygamberinin sünnetine ve en bilge, en adil, en saygın ve en şayeste insanına biat etmeye, davet etmeye geldik. Bu insan Kur'an-ı Kerim'in takdir ettiği ve Allah Resulü'nün sünnetine uymakta hiç kimsenin onu sollayamadığı bir insandır. Bu insan Allah Resulü ile kardeşlik ahdi olan ve öte yandan o hazret ile akrabalık bağı bulunan bir insandır. Bu insan tüm insanları her türlü iyi sıfatta ve özellikle geride bırakmıştır. Bu insan herkesten daha fazla İslam peygamberine yakındı. Başkaları o hazretten uzak durmaya çalışırken, o ta baştan Resulullah ile birlikte namaz kıldı. Başkaları Allah'a şirk koşarken, Resulullah'ın eşliğinde sürekli savaştı. Başkaları korkudan kaçarken, bu insan başkaları Resulullah'ı tekzip ederken, o hazretin risaletini tasdik etti. Bu insan tüm alanlarda tüm insanları geride bırakan ve hiç kimsenin onunla boy ölçüşemeyen bir insandır.
Thank you. İmam Hasan Aleyhisselam şöyle devam etti. Evet, bu seçkin insan şimdi sizden yardım talep ediyor ve sizi Hakk'a davet ediyor ve sizden ona katılmanızı ve sözünü tutmayan Cemal zümresine tecavüzcü amellerinden pişman etmenizi ve zafer elde etmenizi istiyor. Bunlar Ali'nin en şayesli arkadaşlarını katletti, atadığı insanlardan intikam aldı, Beytülmal'ı yağmaladı ve şimdi de onun karşısında duruyorlar. O zaman ey insanlar, emri maruf ve nehy-i münker farizasını yerine getirin ve iyilerin ve salih insanların katıldığı savaş için hazırlanın. Yüce Allah bu durumda rahmetini sizlere nazil edecektir.
Tahran Radyosu.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın babası İmam Ali'nin hilafetine ve iktidarına karşı çıkan muhaliflerin mahiyetini ifşa etmesi ve halkı aydınlatmasından başka, bazı çevrelerin o hazretin parlak imajını zedelemeye ve onu afiyet ve rahat bir yaşam peşinde olan biri gibi tanıtmaya çalışmalarına karşın, İmam Hasan Aleyhisselam oldukça cesur ve mert bir insandı ve içinde asla korkuya yer vermedi. Ve öz Muhammed'i İslam'ı savunmak ve Emevilerin propagandasını yaptı, İslam'ı reddetmek uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmedi ve her an Allah yolunda cihat etmeye hazırdı. Nitekim Cemel Savaşı'nda Bedir, Uhud ve Hanin Savaşları'nın kahramanı ve sevgili babası İmam Ali Aleyhisselam'ın yanında en ön safta yiğitçe çarpıştı ve bu açıdan İmam Ali'nin cesur arkadaşlarını bile geride bıraktı ve düşman ordusunun İçine dalarak onlara en ağır darbeleri indirdi. Sıffin Savaşı'nda da halkı seferber etmek ve İmam Ali'nin ordusunu Muaviye ordusu ile savaşmak üzere hareket ettirmekte de İmam Hasan Aleyhisselam önemli rol ifa etti. Ve Kufe halkına hitaben okuduğu coşkulu hutbesinde halkı İmam Ali'nin komutasında İslam düşmanları ile savaşa davet etti.
İmam Hasan Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Saffin Savaşı sırasında halk yolunda dini, nizamı ve imameti korumak için sergiledikleri şecaat o kadar şiddetliydi ki şehit düşmelerinden ve Resulullah Efendimiz'in iki değerli yadigarı Hakk'a yürümelerinden korkuldu. Bu yüzden de babaları İmam Ali Aleyhisselam arkadaşlarına şöyle buyurdu: Hüseyin'i koruyun, zira bunlar Resulullah'ın evlatlarındandır.
İmam Hasan Aleyhisselam Cemel ve Sıffin savaşlarından başka Nehrivan Savaşı adı ile ün yapan Havaric ile gerçekleşen savaşta da temel rolü ifa edenlerden biriydi. Havaric, Amruas'ın hilesini aldanan ve dinden çıkan ve İmam Ali'ye hekemiyeti dayatan ve büyük bir savaşın eşiğinde olan Hak cephesini hezimete uğratan basiretsiz zümredir. Maalesef günümüzde IŞİD ve diğer tekfirci örgütlerle kıyaslanabilen ve sahtekar düşmanın oyunlarına alet olan bu zümre İmam Hasan Aleyhisselam döneminde de sapkın bir hareket olarak o hazrete eşlik etmediği gibi İmam Hasan'ın Muaviye'ye yönelik planlarını etkisiz hale getirmekte ve Ehl-i Beyt düşmanlarının zaferine zemin hazırlamakta temel rolü ifa etti.
Aslında bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam iktidarı boyunca öz İslam'ı ihya ederek İslam peygamberinin döneminde belirlenen yüce ülkelere ve hedeflere ulaşmak yerine hilafeti boyunca haklı olarak komplocularla savaşmakta uğraşmak zorunda kaldı ve sonunda da bu zümreden biri olan İbni Mücem Muradi adında bir mel'un tarafından mazlumiyetin doruğunda şehit oldu. İbni Mücem Muradi yakalanarak İmam Ali Aleyhisselam huzuruna getirildiğinde İmam Hasan Aleyhisselam ona baktı ve şöyle buyurdu: Eyvahlar olsun sana! ey Allah'ın rahmetinden uzak olan sen, ey Allah'ın düşmanı, sen emiren müminini katlettin, sen Müslümanların imamını bizden aldın. Acaba bu muydu onun mükafatı ki sana kucak açtı ve yanına aldı? Acaba o senin için kötü bir imam mıydı ki onu bu şekilde şehit ettin?
İbn-i Mülceh Muradi şöyle dedi: ey Eba Muhammed, acaba sen ateşin ortasına düşen ve yanmayı hak eden birini mi kurtarmak istiyorsun? Bu sözlerin ardından İmam Hasan Aleyhisselam üzüntü ve kederin şiddetine dayanamayarak ağlamaya başladı ve o sırada İmam Ali'nin sevenleri de ağlamaya ve figan etmeye başladı. Ardından İmam Hasan, İmam Ali'nin yanına geldi ve onu öptü ve şöyle dedi: babacığım, bu adam Allah'ın düşmanı ve senin düşmanındır. Allah onu bize musallat etmiştir. İmam Ali Aleyhisselam gözlerini açtı ve şöyle buyurdu: ey ilahi melekler, beni hoş görün. Ardından yavaş ve şefkatli bir ifadeyle İbn-i Mülceh Muradi'ye döndü ve şöyle buyurdu: sen büyük bir günah işledin ve büyük bir hata yaptın. Acaba ben senin için kötü bir imam ve önder miydim ki elini benim kanıma bulaştırdın? Acaba sana mihriban değil miydim? Sana ihsanda mı bulunmadım? Senin hakkında birçok söz söylendi ama ben yine seni özgür bıraktım ve seni bağışladım. Gerçi senin basiretsizlik ve bilinçsizlik yüzünden beni öldürmek istediğini de biliyordum. Oysa ben seni sapkınlıktan kurtarmayı umuyordum.
Bu sözlerin ardından İmam Ali Aleyhisselam en büyük oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a döndü ve şöyle buyurdu: eserimize hoşgörü ile davranın. Ona acıyın, ona iyilik edin ve şefkat ile davranın. İmam Hasan Aleyhisselam babasına arz etti: sevgili babacığım, acaba bunca hata ve suç işlemiş olmasına rağmen yine onu af mı edeceksin? İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu: evet evladım, biz siyerimiz ve huyumuz kerem, insaf ve yurumuz ve adetimiz ihsanda bulunmak ve affetmek olan bir hanedanız.
İmam Ali Aleyhisselam'ın üzücü ve mazlumane şehadetinin ardından İmam Hasan Aleyhisselam İslam ümmetinin önderliği gibi ağır bir sorumluluğu ilahi takdir çerçevesinde ve en zor şartlar altında üstlendi. O sıralarda İslam ümmeti Cemel, Sıffin ve Nehrivan gibi üç ağır savaşı binlerce ölü ve yaralı ile geride bırakmıştı. O sıralarda İslam dini tahrif edilmiş ve Emevi İslam öz Muhammedi İslam'ın yerini almış ve asr-ı saadette sadece yaşam yerini saraylarda yaşama bırakmıştı. Artık İslami toplumda Nebevi dönemin kardeşliği ve eşitliğinden hiçbir iz geride kalmamış, sınıfların arasındaki uçurum epeyce derinleşmiş, zulüm ve adaletsizlik katlanılamaz boyutlara ulaşmıştı. O sıralarda İslam peygamberinin Ebu Zer gibi büyük sahabesi sürgüne gönderilmiş ve Meysem Temmar gibileri idam edilmişti. Emeviler onların İslam karşıtı politikalarına muhalefet edenleri ya parayla satın alıyor ya da tehditle susturuyordu. Yine Muaviye'nin talimatı üzerine İmam Ali'nin izleyenlerinin her türlü izi siliniyor ve eğer bir yerde bir mevkileri varsa hemen ellerinden alınıyordu.
Böyle bir ortamda ve hakim olan şartlarda sevgili babasının ilkelerine uyan İmam Hasan sorumluluk hissediyor. Tahriflere, sosyal ve siyasi ve kültürel kargaşalara karşı sessiz kalamıyordu. İmam Hasan bu zulümlere ve adaletsizliklere tahammül edemezdi ve öz Muhammed'i İslam'ı korumak için kıyam etmesi ve itirazla bulunması gerekiyordu. Bu yüzden babası İmam Ali Aleyhisselam şehit düştükten sonra insanları cihad etmek üzere Kufe Camii'ne davet etti. Fakat bundan önce İmam Hasan Aleyhisselam ve Muaviye arasında bir takım yazışmalar gerçekleşti.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizlere www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wis.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.